Ayrım 11.
Hatice Hanım'ın nerede, nasıl bir ailede doğduğunu bilmiyoruz. Fakat kendisinin Kafkasya'dan göç ettiğini ve bir beyin kızı olduğunu biliyoruz. Belki çocukluk günlerine bir daha hiçbir zaman geri dönemeyeceğini bildiğinden, belki de çocukluğu ve anne babasıyla ilgili hatıralarını kimseyle paylaşmak istemediğinden, Kafkaslardaki yaşantısından hiç söz etmezdi. Hatice Hanım ilk olarak Filibe'nin tanınmış ailelerinden birinin gelini olarak karşımıza çıkıyor. Sayfa 438. Nezihe Aras, Hatice Cenan Hanım'ın tarikata bağlanma süreci hakkında ilginç bir olay anlatıyor. Filibe'de oturdukları konağın hemen karşısında bir ev vardı ve bu evde birçok çocuğu olan genç bir kadın yaşamaktaydı. Bu kadın Hatice Cenan Hanım'a geldiğinde Hatice Hanım artık kendi değildi. Bu kadının çocukları da her zaman diğer çocuklardan çok farklıydı. Hatice Hanım bir dahaki ziyaretinde ona bir sürü soru sormayı düşündü. Ama bir araya geldiklerinde yaptıkları tek şey oturup birbirlerine gülümsemekti. Bir gün çocuklar oynuyorlardı ve iki arkadaşla nakış işliyorlardı. Hatice Hanım şöyle dedi: "Sen ve ben aynı kaderi paylaşıyoruz." Arkadaşı bunun ne anlama geldiğini dile getiremedi fakat gülümsedi. Hatice Hanım ise kendi ağzından çıkan sözler karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Bu kadınla nasıl bir kader paylaşıyor olabilirdi? Böyle bir şeyi söylemek için görünürde hiçbir neden yoktu. Hatice Hanım'ın konuğu, "Yarın eşim gelecek, ben gideyim," diyerek izin istedi ve yerinden doğruldu. Hatice Hanım o sabah değişik bir his, değişik bir heyecanla uyandı. Henüz yaşamın kendisine neler hazırladığının farkında değildi. Verandasına oturdu ve nakış işlemeye başladı. Komşusunun eşinin geldiğini gördü. Arkası ona dönüktü ve çocuklarını kucaklıyor, eşiyle sohbet ediyordu. Bu son derece normal bir sahneydi. Fakat birdenbire Hatice Hanım bayılır gibi olduğunu hissetti. Benzi soluklaştı, kendini tuhaf hissediyordu. Gözü dünyaya kapanmıştı, Kenko bağırmaktaydı. "Ne oldu anneciğim, neyin var?" Hatice Hanım oğlu eteğini çekerken kendine geldi ama bir daha hiç ayılmamayı tercih ederdi. Daha sonra öğrendi ki bu kişinin adı Tütüncü Güzeli'ydi ve Filibeli tüm kadınlar onun seyahatten dönmesini beklerdi. Onun yüzünü görenler ağabey hayat içmiş ve bir daha hiç ölmeyeceklermiş gibi hisse kapılırlardı. Hatice Hanım kendi kendine sordu: "Ben onu gördüm mü? Onu gören kimdi?" Ama kısa bir süre sonra kendisinin de Tütüncü Güzeli Ethem Efendi'nin seyahatten dönmesini beklediğinin farkına vardı. Onu gördüğünde kendisini cennette gibi hissediyordu. Ama onu göremediğinde her şey sanki cehennem karanlıklarına gömülüyordu. Hatice Hanım artık arkadaşını, Tütüncü Güzeli'nin eşini ziyaret edemiyordu. Şaşkınlık içindeydi. Oysa Hatice Hanım ona ait her şeye hasret çekmekteydi. Amansız, takat getirilmez bir hasret. Bir gün arkadaşı Hatice Hanım'ın evine çay içmeye geldi. Bir miktar endişeli görünüyordu. Perşembe günü Hatice Hanım'ı evlerine öğle yemeğine davet ediyordu. Hatice Hanım böyle bir davete nasıl hayır diyebilirdi? Heyecanla perşembe gününün gelmesini beklemeye başladı. Fakat arkadaşının bir sorunu vardı. Evet, Hatice Hanım'ı öğle yemeğine davet etmişti ama ona sadece kuru fasulye ikram edebilecekti. Eşi Ethem Efendi sadece kuru fasulye ikram etmesini söylemişti. Zaten Hatice Hanım'ı yemeğe davet etmesini söyleyen de oydu. Eşi Ethem Efendi'nin böyle demesinin altında mutlaka bir hikmetin gizli olduğunu biliyordu. Ama konuğunun bunu nasıl karşılayacağı konusunda kaygılıydı. Adı geçen eser sayfa 439-442. Uzatmayayım, Hatice Cenan Hanım o perşembe gününden itibaren Şeyhi Ethem Efendi'ye bağlandı. Anne ile oğlunun önünde artık başka bir yol vardı. Şeyhin ana dili İbranice mi? Kenan Rifai'nin dünyevi öğrenim yolu tarikat yolundan biraz farklıydı. Şeyhlerinin hayatını yazan kadın müritler nedense Kenan Rifai'nin okul yaşamını sadece birer cümleyle geçiştirmişlerdi. Satır aralarından anlıyoruz ki Kenan Rifai Mektebi Sultani'den sonra Yahudi Alliance Israelite Universal'e, Evrensel Yahudi Birliği, dilimizdeki adıyla Alyans okullarına gitmişti. Genellikle Yahudi çocuklarının gittiği bu okula Kenan Rifai neden verilmişti bilinmiyor. Mektebi Sultani'de okurken Yahudi Alyans okuluna verilmesinin sebebi ne olabilirdi? Kitapta bu konularda hiç bilgi yok. Belki Alyans okullarının amacı ve kuruluş sürecini öğrenerek bilgi sahibi olabiliriz. Alyans okulunun temeli Paris'te dünya Yahudilerine yönelik bir çağrıyla atıldı. Fransız Yahudi örgütü Alliance Israelite Universal 1860'taki çağrısında şöyle diyordu: Çok sayıda dindaşımızın 20 asırdır türlü acılar, yasaklamalar ve hakaretlere maruz kaldığına ama birer insan ve vatandaş olarak haysiyetlerini yeniden kazanabileceklerine inanıyorsanız, yoldan çıkmışları kınamak yerine ıslah etmek, körleşmişleri bir başlarına bırakmak yerine aydınlatmak, bitkinlere acımak yerine onları tutup ayağa kaldırmak gerektiğine inanıyorsanız, bütün dünyanın Yahudileri, eğer tüm bunlara inanıyorsanız gelin çağrımıza kulak verin. Paris'ten dünyaya yayılan bu çağrıya ilk yanıtı veren Selanik Yahudileri oldu. Özellikle 1860'lı yıllarda pamuk ticareti nedeniyle hayli zenginleşen Selanikli Yahudiler, cemaatlerinin önündeki en büyük engelin eski alışkanlıklar, boş inançlar olduğuna, bunların yerini üretken faydalı bireylerin alması gerektiğine inanıyorlardı. Geleneksel Yahudiliğin yenileşmesini istiyorlardı. Örneğin İbranice ve Yahudi yasalarının öğretileri Talmud'a ağırlık veren gelenekçi eğitimi yoz buluyordu. Bir avuç Yahudi dışında Osmanlı Yahudileri toplumun diğer kesimlerinden soyutlanmış, hahamlık geleneklerine bağlı, cahil, hoşgörüsüz, çocuklarını okullara göndermeyen, bozuk bir İspanyolca yani Ladino konuşan, erken evlilikler yapan gerici bir topluluktu. Alyans okulları Fransa kültürünü benimseyecek liberal Yahudi burjuvazisi yaratmak istiyordu. Bu nedenle batılılaşmak şarttı. Bunun yanında genç Osmanlı Yahudilerini eğitmekten geçiyordu. Örneğin çok iyi Fransızca konuşmaları gerekiyordu. Kız çocukları mutlaka okutulacaktı. Yahudi kız çocukları Osmanlı Yahudi tarihinde ilk defa böyle esaslı eğitimden geçeceklerdi. Dipnot: İstanbul Büyükada'da Splendid Oteli vardır. Yaz aylarında bir gün yolunuz düşerse mutlaka uğrayın, hatta bir gece kalın. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ve çoğunluğu 80 yaş üstünde olan, yaz tatillerini bu otelde geçiren Yahudi hanımefendilerin çokluğuna şaşırırsınız. Bu hanımefendilerin hemen hepsi sohbetlerini genellikle Fransızca yaparlar. Arada sırada Ladino ve Türkçe'de konuşurlar. Arjantin, Kanada, Brezilya gibi dünyanın bir ucundan her yaz büyük adaya gelen bu hanımefendilerin Türkiye sevgilerinin hiç bitmemiş olduğunu görüp şaşırırsınız. Alyans okulları Siyonizme karşıydı. Amacı Yahudileri bulundukları ülkenin iyi insanı ve iyi vatandaşı yapmaktı. Selanikli Yehuda Nehama 14 Nisan 1863'te Alyans'ın Paris'teki merkezine mektup yazarak ilk resmi ilişkiyi başlatan kişi oldu. Okullar açılması için ardı ardına komiteler oluşturuldu. Selanik, İstanbul, İzmir, Gelibolu, Volos, Edirne, Bağdat, Şam. Selanik'te Doktor Moiz Alatini, İstanbul'da Abraham Kamonda gibi zengin Yahudiler bu komitelere yüklüce bağışta bulundular. Örneğin Türkiye'de ilk demir yollarını finanse eden demir yolu kralı Baron Moritz Hirsch, 1873 Aralık ayında özellikle Osmanlı Yahudilerinin eğitiminde harcanmak üzere Alyans'a 1 milyon frank tutarında bağışta bulundu. Alyans okulları kısa zamanda Osmanlı'nın önemli kentlerinde sırayla açılmaya başlandı. Pek çok Yahudi bu okullarda öğrenim görecekti. İttihat ve Terakki'nin sivil lideri Sadrazam Talat Paşa Edirne Alyans Okulu'nda öğretmenlik yapacaktı. İttihatçıların sadrazamı suikasta kurban giden Mahmut Şevket Paşa, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, siyasetin ve düşün hayatının yaramaz feylesofu Rıza Tevfik, Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip, CHP Milletvekili Türkçü Çınaraltı Dergisi'nin yazarlarından şair Yusuf Ziya Ortaç, sosyalist Mihri Belli, ressam Avni Lifiş gibi birçok tanınmış isim Alyans'ta öğrenim gördü. Dipnot: 1940'lı yılların bir diğer önde gelen Türkçülerinden Millet Dergisi başyazarı Remzi Oğuz Arık, 1899 Kozan doğumlu olmasına rağmen orta öğrenimi için Selanik'e gönderilmişti. Niye? Selanik'te hangi okulda öğrenim gördüğünü bulamadık. Rifai Şeyhi Kenan Rifai de bu isimlerden biriydi. Alyans okulunda eğitim gördü, okulunu hiç dilinden düşürmedi. Ne okulu ne de okulda tanıdığı arkadaşlarını unuttu. Örneğin sınıf arkadaşı Doktor İsrail Kalep'in izini hep görüştüğü diğer sınıf arkadaşlarının yardımıyla 55 yıl sonra bulup karşısına çıkarak büyük bir sürpriz yaptı. Kenan Rifai gerek Mektebi Sultani gerekse Alyans okulunda Fransız kültürüyle yoğrulmuştu. Çok iyi Fransızca konuşuyordu. Bir gün olsun papyonsuz, kravatsız sokağa çıkmazdı. Çok şık takım elbiseleri vardı. Kolalı gömleklerinden, şapkalarından, kravatlarından ve kravat iğnelerinden hiç vazgeçmezdi. Ama yeri geldiğinde cuma günü yaptığı sohbet toplantılarında sarıklı ve cübbeli kıyafetini de giydi. Fransız düşünürleri gibi keçi sakalı vardı. Evdeki yaşamı da bir Fransız burjuvası gibiydi. Görünen o ki gençlik döneminde gezip tozmuş, çapkınlık yapmıştı, içki bile içmişti. Fakat gün gelmiş hepsini bırakmıştı. Tek bırakamadığı Fransız kültürü ve sigarası olmuştu. Dipnot. Günümüzde Fransız yaşam tarzını sürdüren İslamcı yazar Mehmet Şevket Eygi, Tophane Kadiri Tekkesi Şeyhi Mehmet Misbah Ekmenkul gibi Galatasaray Lisesi mezunu isimler var. Şeyh Ekmenkul'un babası da Fransız Saint Joseph Lisesi'nde öğrenim görmüştü. Fransızcaya ders verecek kadar hakimdi, Rumca ve İbranice biliyordu. Fener Rum Erkek Lisesi'nde 13 yıl, Yuva Kimyon Kız Lisesi'nde 3 yıl Fransızca öğretmenliği yaptı. Fener Rum Erkek Lisesi'ne derse girdiğinde Elhamdülillahi ala külli hal tabirini Rumca doksa toteo pandeon eneken tarzında söylemesi öğrencilerin çok hoşuna gidiyordu. İlk görev yeri İstanbul'da Baba Ali Hariciye kalemi oldu. Acem Mektebi'nde tabiat muallimliği yaparken Posta Telgraf Nezareti'nde Alman müşavir Grohl'ün muavinliğine getirildi. Bu arada hukuk fakültesine devam etti. Balıkesir İdadisi, Adana, Manastır, Üsküp, Trabzon Marif Müdürlükleri, daha sonra Numune-i Terakki ve Medine-i Münevvere İdadi Hamidi Müdürlüklerinde bulundu. İstanbul Erkek Muallim Mektebi Fransızca Hocalığı, Tetkikat-ı İlmiye Encümen Azalığı, Darüşşafaka Müdürlüğü ve Meclis-i Marif Azalığı görevlerinde bulundu. Emekliliğinden sonra da yukarıda yazdığım okullarda öğretmenlik yaptı. Kenan Rifai tasavvuf hayatını hazırlayan en önemli mürşitlerden birisi annesi Hatice Ceren Hanım'dı. Diğer mürşidi ise ilk şeyhim dediği Ethem Efendi'ydi. Şeyhi Ethem Efendi ona el vermişti. Hüseyin Vassaf Sefine-i Evliya kitabında Kenan Rifai'den bahsederken bir ayrıntı yazıyor. Ethem Efendi bir tekke şeyhi değildi. Ehli kemal bir zat imiş diyor. Cilt 1 sayfa 227. Ama dört kadın yazar Ethem Efendi'nin ulu bir şeyh olduğunu yazıyor. Tipik şeyh uçmaz mürit uçurur hikayesi. Öyle ya şeyhi şeyh yapan mürit değil miydi? Kenan Rifai mürşidi Ethem Efendi'yi hiç unutmadı. Anılarını müritleriyle hep paylaştı. Mürşidim efendimle bir gün Sırbistan'da tren yolculuğu yapıyorduk. Karşımızda halinden kalantor bir Musevi taciri olduğunu anladığım birisi oturuyordu. Gençlik bu ya latife olsun diye mürşidim efendimin kulağına eğilerek ben size Yahudice bir cümleler kuracağım, siz sanki bana anlamış gibi sadece bueno deyiniz dedim. Kendileri beni kırmamak için peki dediler. Biz böyle danışıklı dövüş konuşunca karşımızdaki adam fevkalade heyecanlandı. Irktaşlarını görmekten duyduğu memnuniyetle kim olduğumuzu ısrarla sormaya başladı. Ben Türk olduğumuzu, Yahudi olmadığımızı kendisine ne kadar söyledimse de inanmıyor. Hayır, Museviyseniz boşuna saklamayın, ayıptır. İnsan milliyetini saklar mı diye bizi sıkıştırıyordu. Kenan Rifai ve 20. asrın ışığında Müslümanlık, sayfa 542. Kenan Rifai, İbranice'yi ailesinden mi yoksa Alyans Okulu'nda mı öğrenmişti? Mektebi Sultani'deyken öğretmeni Ali Suavi'ye Yahudice de var mı diye sorduğuna göre o tarihte İbranice'yi biliyordu. Çünkü Alyans Okulu'na Galatasaray'dan sonra gitti. İbranice'yi annesinden öğrenmiş olabilir mi? Peygamberlere inanmayan şey. 9 Eylül 2005 tarihli Sabah gazetesine göre Ahmet er-Rifai'nin 1118-1182 kurduğu tarikatın Türkiye'de en çok tanınan temsilcisi Kenan Rifai'ydi. Ancak ne Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu İslam ansiklopedisinde ne de tanınmış İslam profesörleri tarafından yapılan araştırmalarda Kenan Rifai adı pek geçmiyor. Müritleri tarafından kutsallaştırılıp Şeyh Hazreti mertebesine çıkarılan Kenan Rifai'nin ismi neden din, tasavvuf, İslam ve benzerleri kitaplarında yoktu? Müritlerinden başka kimse onu ciddiye almıyor muydu? Yoksa bir dışlama mı söz konusuydu? Halbuki Kenan Rifai Medine'de İdadi Hamidi'de müdürlük yaparken 4 yıl boyunca Şeyh Hamza Rifai'nin hizmetinde bulundu, icazet alınca İstanbul'a döndü. 1908'de annesi Hatice Cenan'ın inşa ettirdiği Fatih semtindeki Altay dergahında irşat vazifesine başladı. Neydi bu dergahın felsefi özü? Kenan Rifai tasavvufu ne Gazali gibi sırf bir ahlak anlayışı olarak kabul etmiş, ne Muhyiddin Arabi gibi sadece vahdeti vücutta kalmış, ne de Mevlana gibi aşkıyla dünyayı ve ahireti de atlayıp geçmiştir. Üçünü birleştirerek bir yaşam şekli haline getirmiştir. Adı geçen eser sayfa 220. Kenan Rifai'ye göre tarikat, edep, irfan ve insanlık demekti. Zikir ve devran şekillerine, tesbih, sarık, cübbe gibi kisvelere takılıp kalınmamalıydı. Asıl olan görüntü değil, kalpti, kerametin de değeri yoktu. Kamuoyunda Rifai'ler bir yandan vücutlarına kızgın şişler batıran, ateş yutan, cam yiyen müritlerden oluşan bir tarikat olarak bilinmekteydi. Eski Rifailer denilen bu grup daha çok esnaf kesiminden oluşuyor, metot olarak temizlik, dürüstlük, inançlı ve erdemli olma prensibini benimsiyorlardı. Zikir esnasında Burhan adını verdikleri kızgın demir üzerine basmak, gül dedikleri kızgın demir çubuğu dillerine sürmek ve vücuda şiş batırmak gibi gösteriler yapıyorlardı. Entelektüel tasavvufçuluk akımına örnek gösterilen Kenan Rifai ve müritlerinin zikri bunlara hiç benzemiyordu. Kızgın şişler, kılıçlar, demir çubuklar yoktu onların ritüellerinde. Kenan Rifai 1925'te dergahların kapatılması kararını uyulması gereken bir ulu emir diye görüp Allah'ın bir tecellisi olarak yorumladı. Ona göre tarikat devrinin artık sonu gelmişti. Tasavvuf geleneğini artık ev sohbetlerinde sürdürecekti. Bu ev sohbetlerinin konukları üniversite ve sanat çevrelerinden gelenlerdi. Müritler arasında hayli kadın da vardı. Müritleri Kenan Rifai'ye kendileri diye hitap ediyordu. Ev sohbetlerine diğer dinlerden misafirler de katılıyordu. Öyle ki aile kuyumcusu Ermeni kardeşler övgüde Kenan Rifai'nin müritlerini geçmişti. Aile kuyumcusu Levon ve Hraçya Nişastacıyan kardeşler uzun yılların münasebetiyle esnaflık tanışıklığından çok ileri giderek adeta birer aile dostu olmuşlardı. Bunlardan Levon Nişastacıyan bir gün Kenan Rifai'den bahsederken eğer ben peygamberim dese ilk iman edecek benim dediğini hatırlıyoruz. Adı geçen eser sayfa 560. Ermeni Levon Nişastacıyan'ın sözleri üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu sohbetlerde ne olmuş, nasıl konular geçmiş ki Levon Bey böyle bir düşünceye sahip olmuştu? Bu ev sohbetlerinde Hazreti Muhammed'in adı peygamber olarak geçmiyor muydu? Geçiyorsa Levon Bey neden yeni bir peygambere ihtiyaç duysun? İlginç. Burada sözü Cemil Meriç'e bırakıyorum. Kenan Rifai bir 19. asır entelektüeli, bir eski Galatasaraylı, imparatorluğun uçsuz bucaksız coğrafyasında yıllarca dolaşmış, geniş bir tecessüs, büyük bir asimilasyon gücü, zengin bir tecrübe, bir parça Hint bir parça Mevlana ve kanma bilmeyen bir yaşama susuzluğu, o da bir tekrar. Ama şeriatın katı kaideleri de mahsus değil. Aşkı dinginleştiren bir tanrı adamı, Müslümandan çok deist, daha doğrusu panteist, maddecilikle zehirlenen bir çağa ancak bu esnek, bu her şeyi kucaklayan inanç sesini duyurabilirdi. Jurnal 2005 cilt 2 sayfa 216. Ne diyor Cemil Meriç? Kenan Rifai Müslümandan çok deisti, yani peygamber tanımıyordu. Ne Hazreti İsa'yı, ne Hazreti Musa'yı, ne de Hazreti Muhammed'i. Diyoruz ya, karşımızda farklı bir şeyh portresi var. Safiye aileyle rakı içen mürit. Şeyh Kenan Rifai'nin ev sohbetlerine kimler katılmadı ki? 1884 Sivas doğumlu, Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda 3. dönem, TBMM'de 1-5. dönemler arasında Sivas milletvekili olarak bulunan Rasim Başar'a, 1885 Gaziantep doğumlu TBMM'nin 6. dönem milletvekili Tüccar Nuri Pazarbaşı, bir önceki bölümde ayrıntılarıyla anlattığımız İlahiyat Fakültesi Profesörü Mehmet Ali Ayni ve emekli diplomat Enis Behiç Koryürek, Latince Profesörü Fazıl Nazmi Rukün, 1883 Kahire doğumlu 2. Meşrutiyet'in İslamcı yazarlarından Mehmet Akif Ersoy'un damadı, 1950'de DP Konya milletvekili olarak meclise giren Ömer Rıza Doğrul. Dipnot, ünlü ses sanatçısı Safiye Ayla anılarını anlattığı kitabında Ömer Rıza Doğrul hakkında ilginç bilgiler veriyor. Ömer Rıza Doğrul'un en yakın iki arkadaşı gazeteci Naci Sadullah ve yazar Kemal Tahir'di. Safiye Hanım'ın evinde geceleri toplanıp sabaha kadar rakı içerek sosyalizm üzerine konuşuyorlardı. Safiye Ayla'nın anıları, Necati Güngör, Milliyet Yayınları 1996 sayfa 27. 1906 doğumlu sanat tarihçisi yazar, Sorbon'daki felsefe öğreniminden sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yapan, Yunus Emre Divanı'nı yazan Mareşal Fevzi Çakmak'ın damadı Burhan Toprak. İstanbul Gayret Kitabevi sahibi Garbis Fikri. Robert Kolej Kütüphane Müdürü Mehmet Ali Pazarbaşı. Hattat Aziz Efendi Harbiye Nezareti öğretmenlerinden Mazhar Aktu. Ressam, müzisyen, şair, mimar, mühendis Nezihe Meriç'in babası Halis Meriç. 1888 İstanbul doğumlu Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa'nın oğlu, Galatasaray mezunu, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İngilizce, Rusça bilen, diplomat 9. dönem DP Sivas Milletvekili Sedat Zeki Örs. Dipnot, Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa da İsmet Efendi tekkesine bağlıydı. Mustafa İsmet Efendi Yanya Mahkeme-i Şeriyesi katipliğini yaparken Cenab-ı Hakk'ın gönüllerine yerleştirdiği muhabbet ateşi hararetini hissettirmeye başladığında Mekke'ye gidip Abdullah-ı Mekki'ye intisap etmiş, şeyhinin vefatından sonra Edirne'ye gelmiş, Hüseyin Kutsi Efendi'nin kızıyla evlenmiş, kayınbabasının İstanbul Çarşamba'da aldığı konağı tekkeye çevirmiş, 16 sene irşat faaliyetinde bulunmuş. Sultan II. Abdülhamit döneminde Dahiliye Nazırı Memduh Paşa gibi birçok devlet görevlisine feyiz vermiştir. Nedense halifelerin çoğunluğu hep Rumeliliydi. Dime Tokalı Mehmet Şerif Kutsi Efendi, Kavalalı Hüseyin Efendi, Nevrakoplu Hacı Ahmet Efendi, hocası İngiliz lakaplı Kerim Efendi'ydi, Tikveşli Süleyman Remzi Efendi. Tophane Müşiri M. Zeki Paşa'nın diğer oğlu Doktor Vedat Örs, engin kültüre sahip bir aydındı. Türk ansiklopedisinin çıkarılmasında büyük emeği vardı. İsviçre'de başladığı filoloji eğitimini Almanya'da doktora yaparak sürdürmüştü. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Yunanca, Latince, İbranice, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Arapça, Portekizce, Sanskritçe, Esperanto gibi dilleri biliyordu. Yazar Nezihe Araz'ın babası 3. 4. dönemler arası Ankara CHP milletvekili bankacı Rifat Araz. 1918 İstanbul doğumlu Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin ilk dekanı, Hacettepe, DTCF ve Sosyal Hizmetler Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan, başta eski İsrail hukuku olmak üzere birçok eser yazan Hamide Remzi Uzbark, Medine'den gelerek Kenan Rifa'ya bağlanan Ömer Bali. Askerler de vardı. 1871 İstanbul doğumlu emekli kor general Pertev Demirhan, Albay Necati Özver, Albay Fahri Cantürk, Yarbay Şükrü İmre, Yüzbaşı Ahmet Tecer. Dört Kadın Müridi'nin yazdığı Kenan Rifai ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık kitabında dergahın müritlerinden pek bahsedilmemesine rağmen Esat Sagay'ın hep sık sık dönemin marif vekili olarak adı geçiyor. 2 yıl 1930-1932 Milli Eğitim Bakanlığı yapan Esat Sagay'ın en iyi icraatı herhalde Türk Eğitim Derneği'nin TED kurulmasını sağlamaktı. Kitapta yazılmıyor ama biz söyleyelim. Kenan Rifai gibi Esat Sagay da Selanikliydi.